Gözyaşları. Eğer benim insanlarım bana kulak verselerdi, tüm hayatlarını Zohar kitabını çalışmaya verirlerdi ve bolluğu ve ışığı genişletirlerdi. Komarnolu Kavalis İshak Yehuda Yehiel. Zohar okurken üst gücün bizi etkilemesini amaçlamalıyız. Zohar öyle bir şekilde oluşturulmuştur ki içimize azar azar sızarak girer. Tekrar ve tekrar gelişmeye dair aynı niyet ile Zohar'ın bizi etkilemesine izin vermeliyiz. O zaman bizi karanlıktan aydınlığa nasıl çektiğini hissedeceğiz. Aşağıdaki alıntı Zohar'dandır ve gözyaşları üzerinedir. Gözyaşları içinde yapılan bu dua, o kapılardan yükseldiği zaman o melek gelir. İsmi Yerahmiel'dir. O, gözyaşları içinde yapılan duayı kabul eder, dua içeri girer ve yukarı bağlanır. Gözyaşları Yaradan'ın açtığı kapıya kazılı olarak orada kalır. Gözyaşları içinde yapılan dua, miftahayı, anahtar düzeltmek, malhutu binaya yükseltmek için manı yükseltir ve bu nedenle dua cevaplanır ve gözyaşları kapıya kazılı olarak kalırlar. Malhutun binaya alınışına neden olurlar. Gözyaşı dökmek İbranice'de karıştırma kelimesinden gelir. Çünkü gözyaşı damlar ve malhutu binaya katarak karıştırır. Herkes için Zohar, Pekutey, hesaplar, madde 490. Gözyaşları nedir? Bu dünyada kişi üzgün olduğu, acı içinde olduğu bir durumu hiçbir şekilde kontrol edemediği ve kendini küçük ve zayıf hissettiği için ağlar. Kaderle, şansla, zorunlu hallerle nasıl başa çıkacağımızı bilemediğimiz durumlarda ağlarız. Oysa manevi dünyada gözyaşı durumu durumların en aktif olanıdır. Bu durum boyunca ıslah olma ve yükselme yönteminin tamamını harekete geçiririz. Gözyaşları içinde yapılan dua, miftahayı, anahtarı düzeltmek, malhutu binaya yükseltmek için manı yükseltir der Zohar yukarıdaki alıntıda. Miftaha, Arami dilinde anahtar demektir. Gözyaşları manevi dünyaya giden kapıyı açar. O kapıdan arzumuzu, malhut, düzeltmek ve yaradan, bina gibi veren olmak üzere gireriz. Arzumuz alma arzusu olsa da ve bu yüzden yaradanın zıttı olsa da onu yaradana benzer hale getirerek ihsan etme niyetiyle azaltırız. Yukarıdaki alıntı aynı zamanda şöyle yazar. Bu nedenle dua cevaplanır ve gözyaşları kapıya kazılı olarak kalırlar. Dua, yaradana benzer hale gelme talebidir ve kapıyı açık tutan da gözyaşlarıdır. Bundan şu sonuç çıkar ki gözyaşları bizim yaradana benzer olmamızı sağlayan harekettir. Kabala bilgeliği denen yüce meseleleri çalışmaya izin verilmiş olması sadece şifa içindir. Çünkü kişiye yaradanla bir olma arzusunu ve özlemini getirebilir. Kişi kutsallığa yakınlaşmak için bu yüce meseleleri çalıştığı zaman ışıkların yakınlaşmasına neden olur. Bu demektir ki kişi bu çalışma sayesinde tüm hareketlerinin ihsan etmek için olmasını amaçlamayı ister. Ravaş, Ravaş'ın yazıları 3 çizgi. Zohar'a kendimizi verdiğimizde onun içinde gizli olan tüm ışıklar ve güç bize geçer. Henüz bu şeyleri algılayamasak veya hissedemesek de onlar bizim içimizden geçer, bizi etkiler ve değiştirir. Gelişmek, büyümek için başka bir yol yoktur. Bu, nasıl büyüdüğünü ve geliştiğini anlamayan ama içsel bir dürtü ile etrafta koşturup her köşe bucağı öğrenmek için araştırayan, inceleyen ve her şeyi bilen bebeklere benzer. Zohar'ın onu okurken içimizde ne gibi duygular uyandırdığının bir önemi yoktur. Bazı zamanlar keyif verici olacaktır, bazı zamanlar daha az keyif verecektir. Bazı zamanlar güleceğiz, bazen ağlayacağız, bazen heyecanlanacağız ve bazen de kayıtsız kalacağız. Yine de sonuçta sadece azim ve sebat bizi sonuca götürecektir. Zuhar'ın gücünün bizi etkilemesine imkan vermeliyiz ki böylece manevi olarak büyüyüp gelişebilelim. Sonsuz sevinç. Kişi 1000 yıl bile yaşasa, bu dünyadan ayrıldığı gün ona sanki sadece bir gün yaşamış gibi gelecek. Herkes için Zuhar, Vayehi, Yakup yaşadı, madde 293. Bedenin ölümünden sonra eğer hayatımız sırasında hayvansal seviyeden insan seviyesine yükselmemiş, form eşitliğine erişmemiş, yaradana benzer olmak üzere sevme ve verme niteliklerini edinmemiş ve böylece yaradanı ifşa etmemiş isek, bizden geriye hiçbir şey kalmaz. İçimizde var olmuş olan ve bizim geliştirmediğimiz manevi nokta dünyamıza yeniden doğar. Yeni bir kıyafet, eklenen bencil arzu edinir ve yeni bir yaşam dönemi başlar. Yalnızca Kabala öğretisini çalışarak insan seviyesine yükselebiliriz. Kitaplardan ve yazarlardan bilindiği üzere kalpteki noktası uyanan herkes için Kabala öğretisini çalışmak mutlak bir zorunluluktur. Kişi bütün kutsi kitapları çalışsa da, ezbere bilse de ve aynı zamanda döneminin tüm insanlarından daha fazla erdemli ve iyi davranışlarla dolu olsa bile, eğer Kabala öğretisini öğrenmemişse, ışığın sırlarını ve gerçeğin bilgisini öğrenmek üzere bu dünyaya tekrar gelmek zorundadır. Bağla Sulam, bir bilgenin ağzı kitabına giriş. Manevi anlamda sadece hayvansal seviyenin ötesine gelişme çabalarımız sonsuzluğa kaydedilir. Hayvansal seviyemizin varlığı yok olduğunda, yani bedenlerimiz öldüğünde, sadece hayvansal seviyenin üzerindeki seviyeden edindiklerimiz ile kalırız. Bu nedenle Zohar'a kendini vermek, hayatımızda yapabileceğimiz en önemli şeydir. Bu dünyada edinebileceğimiz her şeyin çok üstünde ve ötesindedir. Kazançları göz önüne alırken, ensof dünyasının tüm hazlar kaynaklarını anlamak önemlidir. Hazlar üst ışık olarak gelir ve beş dünyanın sistemlerinden geçer. O sırada ışık %100'den %0'a kadar azalır. Sonra küçücük bir kıvılcım manevi dünyayı bizim dünyamızdan ayıran sınırlardan içeri girer. Bu sırada bilim de evrenimizin özel bir enerji kıvılcımı ile başladığını bulmuştur. Bu kıvılcım dünyamızda var olan tüm hazlardır ve başka da hiçbir şey yoktur diye Zuhar açıklar. Bizim dünyamızda bu kıvılcımda var olan haz temel olarak ikiye ayrılır. Fiziksel hazlar, yiyecek, seks, aile ve benzeri insani hazlar, zenginlik, saygınlık, hakimiyet ve bilgi. Bu hazlar ve manevi dünyadaki hazlar arasındaki fark nedir? Öncelikle bu dünyada tüm zamanlar boyunca ve bütün insanlar için olan hazların tümü küçücük bir ışık kıvılcımından ibarettir. Bu kıvılcım ile manevi dünyada algılanan haz arasındaki farkı akıl kavrayamaz. Zuhar bu farkı küçük bir mum ile çok parlak bir ışık arasındaki farka ya da bir kum tanesi ile tüm dünya arasındaki farka benzetir. İkinci olarak bizim dünyamızda hazlar gelir ve hazlar gider. Hazlar değişkendir ve sonunda yok oluruz, ölürüz. Fakat manevi dünyada haz sonsuzdur. Kendi varlığımızı zaman, mekan ve hareket ötesinde deneyimleriz. Özet olarak realitenin en yüksek seviyesine giden mucizevi bir gelişimin eşiğinde duruyoruz. Zuhar kitabı oraya varmamıza yardım edecek ışığı bize getirmek için günümüzde açığa çıkarılmıştır. Kişinin bilmek zorunda olduğu öğreti, yaradanını bilmek ve onun amacını yerine getirmek, kendini bilmek, kim olduğunu, nasıl yaratıldığını, nereden geldiğini ve nereye gittiğini anlamak. Ve kişi bunların hepsini ışığın sırlarından görmeli. Yeni Zuhar, Şarkıların Şarkısı, madde 482-483. Kabalist Şimon Sistemi. Üst aydınlıktan gelen o ışığın etkisi yüzünden bu kitap Zuhar, ışık olarak adlandırılacaktır. Ramak, babanın yaradanını bil. Zuhar, insanlığın büyük kabalist Şimon Bar Yohai aracılığıyla yaradandan aldığı bir hediyedir. Kabalist Şimon çok özel bir ruhtu. Kendinden önce gelen tüm ruhları kendi içinde birleştirmişti. Bu nedenle Zuhar'ı yazan grubunu öylesi benzersiz ve asla tekrarlanmamış bir edinime, son ıslaha doğru yönlendirmeyi başarmıştır. Zuhar'ın yazarları özel bir zamanda yaşadılar. O dönemde iki tamamen zıt durum bir araya geldi. Bir tarafta kendi ıslahlarının sonu ve diğer tarafta tüm insanların manevi çöküşü. Bu nedenle üst aydınlık denen büyük ışık ile bizim dünyamız arasında bağlantı kurmayı başardılar. Onların büyüklüğünü aşağıdaki sözlerden anlayabiliriz. Bu dünyada ve sonraki dünyada olan sizlere ne mutlu. Siz hepiniz kutsalsınız. Yüce Yaradan'ın oğullarısınız. Sizin hakkınızda şöyle yazıldı. Bir tanesi ben Yaradan'a aitim diyecek. Bir diğeri kendini Yakup'un adı ile adlandıracak. Her biriniz Yüce Yaradan'a bağlısınız. Siz yaşayanların ülkesi denen, o ülkeden korunarak atanmış vekillersiniz. O ülkede Nukva, dişi, üst imayı, anneyi kıyafetlendirir ve onun vekilleri kutsal damlacığın manından yerler. Herkes için Zuhar, Lehleha, ileri git, madde 445. Bize bıraktıkları Zuhar kitabı, ruhun düzeltilmesi için sahip olduğumuz ana kaynaktır. Melek Raziel kitabı ile başlayıp, Musa peygamberin 5 kitabı ile devam ederek günümüze kadar yazılmış olan tüm kutsal metinler içinde manevi gücü bakımından Zuhar ile karşılaştırılabilecek tek bir kitap yoktur. Bütün kabalistler bu kitapta çok güçlü bir ışık, özel bir güç kaynağı olduğunu yazmışlardır. Kabala, içsel ıslah kısmıdır veya gerçek ışıktır dediklerinde de öncelikle ve en başta Zuhar kitabına gönderme yaparlar. Onu okuyan kişi tek kelimesini anlamasa bile sadece bu kitabın ne dediğini anlamayı dileyerek kendi içinde içsel değişiklikler başlatan muazzam bir gücü uyandıracaktır. Bu nedenle Zuhar derslerine katılan kişiler çoğu zaman bu derslerde çok güçlü bir şey olduğunu hissederler. Her zaman bunun ne olduğunu ifade edemezler ama onlarda içsel bir şeyler olur. Zuhar'ın yazarları bizim için bir gelişim sistemi hazırlamışlardır. Bizim dünyamızda biz onu bir kitap olarak görürüz. Fakat aslında Zuhar onların bize hazırlamış olduğu tam bir sistemdir. Yeni doğmuş bir bebek gibidir. Her şeyin alt bezi, beşik, mama ve gelişimin her evresi için oyuncaklar. Onun için çoktan hazırlanmış olduğunu bilmez. Dünya onun için çalışmıştır ve her zaman onun için çalışmaya devam etmektedir. Her nesilde yeni doğanlar için daha fazla şey hazırlarız. Onlara duyduğumuz sevgi bizi buna zorlar. Zuhar kitabının yazarlarının yaptığı çalışma olağanüstüdür. Onlar teknik bir bilim kitabı derlemediler. Fakat her biri özel bir mekanizmadan geçiriyormuş gibi kendi içinden geçerek tüm üst ışığı aktardılar ve onu bizim ruhlarımızın alması için hazırladılar. Eğer Zuhar kitabına bakarsanız sadece kağıt ve harfler görürsünüz. Fakat bizim büyüme arzumuz onları bizim için hazırladığı manevi mekanizmayı bilinçsiz olarak harekete geçirir ve bu mekanizma sayesinde ışık bize erişir. Bu nedenle bu yazılardan bu kadar etkileniriz. Neden kabalistler herkese kabala öğretisini çalışmanın gerekliliğini söylerler? Gerçekten onda tanıtılmaya değer büyük bir şey vardır. Kabala öğretisine kendini verenler için orada harika ve çok değerli bir şifa vardır. Ne çalıştıklarını anlamasalar bile çalıştıkları şeyi anlamak için duydukları özlem ve büyük arzu sayesinde onların ruhlarını saran ışıkları kendi üzerlerinde uyandırırlar. Bu da kişiyi mükemmelliğe erişime daha çok yakınlaştırır. Bağla Sulam, 10 sefirotunun çalışılmasına giriş, madde 155. Bir manevi destek sistemi. Zuhar'ı okurken dünyada kalpteki noktası uyanmış ve gelişmek için Zuhar'dan güç almak isteyen tüm insanlara bağlanmayı istemeliyiz. Böylece sadece yeni başlayan biri bile olsak, bu arzumuzun karşılığı olarak bizi ileri itecek çok büyük bir güç hissederiz. Bu büyük güç dünyada önemli değişiklikleri başlatabilir. Tek yapmamız gereken şey Zuhar'a, herkesle birlik olma arzusu ile yaklaşmaktır. Şarkı söylemeye başlayan hiç kimse yok ve şarkısını tamamlayan hiç kimse yok. Yani şarkısının ortasında duranlar şarkılarını tamamlamazlar. Çünkü tüm yukarı veya aşağı semalardan, ağızdan çıkan bir ses duyularına kadar hepsi Kabalist Şimon'un sesine kulak verirler. Kabalist Şimon ıslahını tamamladığı zaman şarkıları kim gördü? Yaralını övenlerin sevincini kim gördü? Tüm semalarda dolaşan sesleri kim gördü? Kabalist Şimon içindir. Tüm ruhların ve meleklerin gelmesi, diz çökmesi ve yaradının önünde baş eğmesi. Cennetin kokularını, Hohman'ın aydınlığını, Atik Yomen'e kadar yükseltirler. Bütün bunlar Kabalist Şimon içindir. Herkes için Zohar, Şemot, Göç, madde 242. Burada övülen Kabalist Şimon, etten kemikten bir kişi değildir. Kabalist Şimon diye adlandırılan bir manevi sistemdir. Bu ne demektir? Genel ruh pek çok farklı işlevi olan pek çok parçadan oluşur. İnsan bedenindeki beyin, kalp, böbrekler ve benzeri organlar gibi. Bu bölümde sözü edilen Kabalist Şimon'un ruhu genel ruhun çok önemli bir parçasıdır. Çünkü geri kalan tüm ruhların düzeltilmesine de öncülük eder. Ondan önce gelen büyük ruhlar insanlara ıslah için yol gösterdiler. Fakat Kabalist Şimon'un ruhu ıslahı tüm dünyaya aktaran bir sistemdir. Zuhar, amacı sadece halkını düzeltmek olan Musa'dan farklı olarak bütün insanlığı düzeltmeyi amaçlar. Kabalist Şimon'un ruhunu takip eden seviye, oğlu Kabalist Eleazar'ın ruhudur ve genel ıslahın sonunu hedefler. Ruhlar sisteminin yapısı budur ve bu yapı sayesinde ruhlarımızı ıslah eden ışık aşağı gelir ve bizi doldurur. Atalar geldi. Musa, Harun, Davut ve Süleyman ve kutsal Kabalist Şimon dediler ki sen kutsal bir ışıksın ve senden parlayan dostların da ve onların her biri için Yaradan'ın mumu insanın ruhudur dendi. Musa senin içinde ışıldıyor ve sen de senin dostlarının içinde ışıldıyorsun ve hepiniz birsiniz, hiçbir ayrılık olmaksızın. Ve bundan böyle tüm bu aydınlık bilgeliğe erişen herkese yayılacaktır. Herkes için Zohar, Pinhas, madde 824. Dünyanın bugünkü durumunda Kabalist Şimon'un sistemine sıkı sıkıya sarılmamız hayati önem taşır. Çünkü o bize bu durumu düzeltmek için yol gösterir. Zohar kitabının tüm dünyada bu kadar iyi tanınır hale gelmesinin bir nedeni de budur. Yakın zamana kadar Zohar'da özel bir şey olduğunu herkes bilirken pek az kişi gerçekten onu açıp okumak gereğini hissetti. Bugün dünya küresel bir krizdeyken Zohar'ın açığa çıkarılması gerekiyordu. O dünyanın düzeltilmesi için tek araçtır. Onun sayesinde doğanın, üst dünyanın en üst seviyesine erişmek için gerekli gücü edinebiliriz ve edinmek zorundayız. Kabalist Şimon'un önünde oturanlara ve onun ağzından sırları duymakla ödüllendirilenlere ne mutlu. Kabalist Şimon dedi ki, dostlar ne mutlu size çünkü sizden hiçbir sır gizlenmedi. Herkes için Zohar, Yitro, Jetro, madde 170. Bu sistemden güç almak isteyen herkes Kabalist Şimon'un önünde oturan sayılır. Kabalist Şimon sistemine biraz olsun diyen bir kişi bile çoktan onun etkisi altına girmiştir. Eğer Kabalist Şimon değilseniz o açığa çıkmak için yayılmazdı. O dünyadaki zivuk, çiftleşme bu dünyada yapılan zivuktan daha çok meyve verir. Onların zivuku o dünyanın zivuku ile yani onların bir olma arzusu ile ruhlar birbirine sıkı sıkıya sarıldığında meyve verirler ve onlardan çıkan ışıklar mum haline gelirler. Bu zivugümden, çiftleşmelerden doğan o ruhların hepsi aynı salona girerler. Herkes için Zuhar, Şlah Leha gönderildi. Madde 202. Kabalist Şimon'dan bir sistem olarak söz ederken bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bu nedenle söylediklerimizi bir düzene sokalım. 1800 yıl kadar önce Şimon adında bir adam gerçekten yaşadı ve öğrenci dostları ile birlikte Zuhar kitabı diye bilinen bir kitap yazdı. Ancak bu dünyada yaşamanın ve fiziksel olarak kitabı yazmanın yanı sıra onların ruhları bu kitapta tanımladıkları tüm izlenimleri gerçekten deneyimlediler. Zuhar'ın yazarları eğer bu dünyada yaşamış olmasalardı bu kitabı yazamazlardı. Fakat eğer üst dünyada yaşamış olmasalardı hiçbir şeyi düzeltemezlerdi. Ve bu kitap bize hiçbir manevi değer vermezdi. Diğer bir deyişle kitabı yazmanın yanı sıra üst dünyadaki ruhlar seviyesinde içsel düzeltmelerini de gerçekleştirdiler. Kitabı yazmak ruhlar arasındaki birleşmenin ve doğru sevgi bağının sadece yüzeysel bir ifadesidir. Onların sistemi sayesinde ışık en sof dünyasından neredeyse bize kadar aşağı gelir. Neden neredeyse? Çünkü ışık tam bizim üstümüze durmaktadır ve bizden istenen tek şey sadece onu almayı istemektir. Kabalist Şimon'dan ayrılan kişi her şeyden ayrılmış gibidir. Herkes için Zuhar, Yitro, Jetro, madde 411. Üst dünyalar. Gör ki oluşumlar oluşmadan ve yaratılanlar yaratılmadan önce üst ışık tüm varoluşu doldurmuştu. Hiçbir boşluk yoktu. Ne boş hava, ne de bir delik ama her şey bu sınırsız tek ışık ile doluydu. Ve onun tek arzusu üzerine dünyaları yaratma ve oluşumları oluşturma arzusu geldi. Onun yaptıklarına, onun isimlerine, onun ünvanlarına mükemmelliğin ışığını getirme arzusu. Bu dünyaların yaratılışının nedeniydi. Sonra En Sof kendisini kendi orta noktasında tam merkezde sınırladı ve bir yer oluşturdu. Orada oluşumlar, yaratılışlar, biçimlenişler ve hareketler yer alabilsin diye. Ari Hayat Ağacı 35. Bu bölümde realitenin yapısı ve üst dünyalarla ilgileneceğiz. Bu bilgi bize hayatı daha iyi anlama imkanı verecek. Ve Zuhar kitabının sözlerinin ardında neyin gizli olduğunu anlamamıza yardımcı olacak. Biz, Yaradan'ı, yaratılanları ve Yaradan'ın yaratılanlara bağlandığı bir sistemi içeren bir realitenin içinde bulunuyoruz. Bu sistem sayesinde Yaradan bizi yaratılışın amacına doğru yönlendirir. Bize iyilik yapmak, yani bizim ona benzer olmamıza imkan vermek için. Yaradan, sevgi dolu bir baba gibi, kendinde olan her şeyi bizle paylaşmak ister. Fakat Yaradan bizim bağımsız hale gelmek üzere gelişmemizi sağlamak zorundadır. Bu nedenle bizim üzerimizdeki etkisini her iki taraftan da hem merhamet hem de yargı ile harekete geçirmelidir. Her ikisi de ondan kaynaklansa dahi bize birbirine zıt güçler olarak görünürler ve bizim tarafımızdan iyi veya kötünün, merhamet veya yargının, aydınlık veya karanlığın etkileri olarak algılanırlar. Hayatımızdaki olayları deneyimlerken aklımızda tutmalıyız ki en zarar verici gibi görünen durumlarda bile o yalnızca bizim iyiliğimizi ister. Eğer her şeyi ona bağlamayı ve onun iyiliksever olduğunu hatırlarsak, o zaman bu iki çizgiyi de merhamet ve yargı, aynı kaynağa tekrar bağlarız. Onları kalbimizde ve aklımızda bağlayan biz olduğumuz için Yaradan'la divekuta tutunmak, erişen yani Yaradan'a benzer hale gelen de biz oluruz. Ancak bunu yapmayı denediğimiz zaman her kötü ve iyi şeyi Yaradan'a bağlamanın, her şeyin sadece iyi bir amaç için ondan geldiğini anlamanın çok güç olduğunu fark ederiz. Kendimizi her şeyi onunla birleştirebilmemiz için ondan güç vermesini dilerken buluruz. Kabala öğretisini bir grup içinde çalışmak, bizi bu süreç içinde ilerleten ve yönlendiren bir araçtır. Grup içindeki öğrenme ve çalışma sırasında egomuz büyür ve her aşamada daha güçlü, daha zalim ve daha kaba görünür. Egomuz bizi yanlış yola sokarak ondan başka biri daha olduğunu ve onun sadece iyiliksever olmadığını düşünmeye yönlendirir. Bunun sonucunda egomuzu alt etmek için Yaradan'dan daha çok güç almak üzere gittikçe daha çok ona dönmek zorunda kalırız. Biz ego ile başa çıktıkça o daha da güçlenir. Tekrar başa çıkarız ve o tekrar güçlenir. Baştan beri içimizde gizli kalmış olan egonun tümünü açığa çıkarmayı ve düzeltmeyi başarana kadar aşama aşama yükseliriz. O noktada Yaradan'la tam bir birliğe erişiriz, Divekuta. Yaradan'a benzer hale geliriz. Bu bizi aynı zamanda sonsuz da yapar. Tüm realiteyi yaşam ve ölüm arasındaki bütün sınırların ötesinde görmemizi, her şeyi anlamamızı ve hissetmemizi, ışık ile dolmamızı sağlar. Yaradan tüm işlemi gerçekleştirebilmemiz için onunla bizim aramızda bir iletişim sistemi kurmuştur. Bu sistemin aracılığıyla o bizi yukarıdan yönlendirir ve biz de aşağıdan ondan yardım talep edebilir ve yardımını alabiliriz. Bu sistem birkaç parçaya bölünmüştür. En tepede Ensof, sonsuzluk dünyası vardır. Burada Yaradan'ın gücü açıktadır. Ensof'un altında Adam Kadmon, ilk Adam dünyası vardır. Burada Yaradan armağanını egomuzun seviyesine göre 5 çeşide ayırır. Adam Kadmon'un altında Atzilut, oluşum dünyası vardır. Burası 5 kısma bölünmüş olan bir yol gösterme ve yönetme sistemidir. Keter, taç, hohma, bilgi, bina, anlayış, Zerampin küçük yüz ve Malhut krallık. Bunlar aynı zamanda Atik, antik, Arihampin uzun yüz, Aba ve İma, anne ve baba, Dehar erkek ve Nukva dişi olarak da adlandırılırlar. Zohar, Atik ve Arihampin'den saklı baş veya Asyus olarak da söz eder. Bize bütün ışıklar Aba ve İma'dan gelir. Bu ışıklar Zerampin'den geçer ve kutsallık diye adlandırılan Nukva'ya, Atsyut'un Malhut'una ulaşır. Çünkü ruhlar için amaçlanmış olan bütün ışık ondan, kutsallıktan gelir. Malhut, İsrail topluluğu diye de adlandırılır. Çünkü Yaşar Ele, Yaradan'a doğru ulaşmak yani en sof dünyasına yükselmek isteyen tüm ruhları kendi içinde toplar. 4. Atsilut dünyasının altında ruhlarımızın var olduğu Beria, Yetsira ve Asiya, Biya dünyaları vardır. 5. Nihayet en altta bu dünya vardır. Zohar'ın dilinde aynı zamanda Malhut, ülke olarak Bina, İma da cennet olarak adlandırılır. Zohar'da Zerampin ve Malhut'un başka isimleri de vardır. Şohen, oturan, eril formda ve Şehina, kutsallık dişil formda, Yaradan ve İsrail topluluğu, damat ve gelin, erkek ve dişi. Bunlar sadece birkaç örnektir. Çünkü realitenin bu her bir unsurunun Zohar'da yorumlamalar, Midraş dilinden alınmış pek çok ismi vardır. Meselenin kalbiyle bağ kurmamıza yardım etmek için Bağla Sulam sürekli olarak kabala terimlerini farklı isimlere bağlamıştır. Tüm dünyalar üst ve alt ve onların içindeki her şey sadece insan için yaratıldı. Bağla Sulam, Kabala Bilgeliğine Ön Söze Giriş. Bu dünyalar herhangi bir fiziksel yerde mevcut değildirler. Aksine hiç mekanı, hacmi veya ağırlığı olmayan nitelikler gibidirler. Hala doğuştan var olan bencil arzularının içinde kalan bir kişinin sahip olduğu nitelikler bakımından bu dünyada olduğu kabul edilir. Eğer kalpteki noktası uyanır ve kişi manevi olarak büyümek isterse, eğer daha yüksek bir boyutu arzularsa, nitelikleri dahilinde kişinin biya dünyalarında olduğu kabul edilir. Kişi kendi üzerinde Kabala öğretisini öğrenen bir grup ile çalışırsa, o kişi tüm dünyaları geçerek en soft derecesinden gelen, ıslah eden ışığı harekete geçirmeye başlar. Bu ışık, tüm grup ile birlikte Atsilut'un malhutuna erişme arzusunu yaratır. Kişi, Atsilut'un malhutuna dahil olduğu zaman onda Yaradan'ı hissetme arzusu uyanır. Yaradan'ın ona verdiklerine karşılık olarak ona geri vermeyi arzular. Ruhların bu genel isteği malhuttan Atsilut'un Zerampin'ine kadar yükselir. Zerampin ise bu isteği Atsilut'un Aba ve İmasına yükseltir ve buradan daha öteye geçerek de En Sof'a yükselir. Sonra ışık En Sof'tan aşağı Aba ve İma'ya kadar tüm sistem boyunca akar. Aba ve İma'dan Zerampin'e ve oradan da Malhut'a akar. Malhut'taki ruhlar bu ışığı alırlar. Ruhlar ışığı alınca büyürler ve Zerampin ile birleşirler. Buna kutsallığın Yaradan ile birleşmesi veya ruhların Yaradan ile birleşmesi denir. Ruhlardaki arzuların tümü kendini gerçekleştirene kadar bu işlemin defalarca olması gerekir. Bütün arzular düzeltildiği zaman ve Yaradan'ın onlara verdiği gibi Yaradan'a vermek amaçlandığı zaman düzeltmenin sonu gelecektir. Bu sürece sebep olan nedir? Yaradan'ın özünde bir verme isteği vardır. Bu nedenle bizim genelde hep yaptığımız gibi ondan bolluk ve doyum vermesini istemeye gerek yoktur. Yaradan vereceği şeye sahiptir. Aynı zamanda onu vermek için de sonsuz bir arzusu vardır. Fakat bizim sadece alıcı olmamızı, ondan aşağı olmamızı istemez. Ona, onun niteliklerine büyük bağımsız verici, benzer olmamızı ister. Doyum istemeye alışmışızdır. Bunun yerine düzeltme istiyor olmalıyız. Düzeltmeyi edindiğimiz zaman, yani kendimiz veren olduğumuz zaman, hemen Yaradan'ın tüm bolluğunu hissetmeye başlayacağız ve onunla dolacağız. Başka bir deyişle bizim derdimiz, Yaradan'dan ne istememiz gerektiğini anlamamış olmamızdır. Biz bolluk, iyilik ve sevinç dolu bir okyanusun içindeyiz. Ancak bunu algılayacak doğru alıcıdan yoksunuz. Bu kli, kap, sevme ve verme niteliğidir. Ve Yaradan'dan bize vermesini talep etmemiz gereken şey de budur. Bu niteliği daha çok edindikçe bizi dolduran bolluğu da daha çok hissedeceğiz. Yaradan tarafında bizim bu bolluğu almamıza dair tek bir sınırlama vardır. Ona benzer olmalıyız. O bizim de onun kadar keyif almamızı ister. Bu ne demektir? Diyelim ki ben saygın birini ziyarete giderim. Ev sahibi bana her türlü lezzetli şeyler ikram eder. Beni golf oynamaya, klasik müzik dinlemeye davet eder. Fakat nafile, ben eğitimsiz biriyimdir. Bu ikramların hiçbirine ilgi duymam. Bu incelikli keyiflerin hiçbirini daha önce tecrübe etmemişimdir ve onlara karşı hiçbir arzum yoktur. Şaşkınlıkla ev sahibine bakarım ve derim ki, benden ne istiyorsun? Ben sana senin sevdiğin şeylerden keyif almak için gelmedim. Ben ne seviyorsam ondan keyif almak için geldim. Ve ev sahibi cevap verir. Dostum, ben sana senin hayalinin ötesinde olan keyifler vermek istiyorum. Biraz gayret et. Bunlara alış ve inan bana. Onlardaki güzelliği göreceksin. Bunların sana şimdi hissettiğinden çok daha fazla keyif vereceğini hissedeceksin. Ne yapmalıyım? Ev sahibine uyup Bunlar için hiç istek duymasam bile bu yeni keyifleri öğrenmeyi deneyebilirim ve sonra gerçekten de gitgide bunlarda çok özel bir keyif bulmaya başlarım. Gerçek cennetin keyfini ya da ev sahibine şunu söyleyebilirim. Biliyor musun, bu yeni şeylere alışmak benim için çok zor. Yapamam, haydi bırakalım bunu, ben kendi basit hayatıma geri dönüyorum. İyi, geri dön diye cevap verir ev sahibi. Fakat eski hayatıma geri döndüğüm zaman onun o kadar da iyi bir durum olmadığını hissederim. Sonra ev sahibinin o daha üstün olan diğer keyifler hakkındaki sözlerini hatırlarım ve sonuçta ona geri dönerim. Belki birkaç defa daha eski hayatıma geri döner ve sonra tekrar ona dönerim. Fakat sonunda ev sahibine benim zevkimi değiştirmesi için geri dönmekten başka çarem olmadığını anlarım. Çünkü artık bilirim ki hayatın tadını ancak onlarda hissedeceğim. Gerçekte eğer kalplerimizi o tek meşhur soruyu sormak için hazırlarsak, eminim ki bütün diğer sorular ve şüpheler ufuktan yok olacak ve onların bulunduğu yere baktığımızda gitmiş olduklarını fark edeceksiniz. Bu öfkeli soru bütün dünyanın sorduğu sorudur. Hayatımın anlamı nedir? Diğer bir deyişle, hayatımızın bize o kadar pahalıya mal olan şu sayılı yılları ve onları tamamlayana kadar çektiğimiz onca acı ve eziyeti düşündüğümüzde bundan keyif alan kim? Ya da daha doğrusu kimi memnun etmekteyim? Gerçekten de tarihçiler bu soru üzerine düşünmekten bıkmışlardır. Özellikle de bizim neslimizde. Hiç kimse bu soruyu düşünmek bile istemez. Ancak bu soru her zamankinden daha da acı ve öfke dolu bir şekilde ortada durmaktadır. Bazen davetsizce gelir ve kendimizi her zamanki gibi hayatın akıntılarına düşüncesizce kaptırdığımız meşhur hilenin içine bulmadan önce kafamızı kurcalar ve bizim yerin dibine sokar. İşte bu büyük muammayı çözmek için şu sözler yazılmıştır. Tat ve gör ki yaradan iyidir. Bağla Sulam, O Sefirot'un çalışılmasına giriş, madde 2-3. Hepsi onun sözleridir. Bir dinlesen eğer, kalbini bir açsan, görmeye başlayacaksın onun seninle konuşmak istediğini. Onun sana konuştuğunu, aklından ve kalbinden, içinden ve çevrenden geçen her şey, hepsi onun sözleridir. İşittiğin her şey, gördüğün her şey sadece odur. Yoktur hiçbir şey, hiçbir kişi, hiç kimse. Sadece onunla konuşuyorsun ve bu onun dilidir. Dünyanın görünüşü, realiteye dair algın, kendine dair algın, hepsi seninle konuşan Yaradan'dır. Anlayışlı kalp.